Ayrım 6.
Bunun üzerine Ante mutlaka yalnız görüşmeleri gerektiğini anlatmaya çalıştı. Sonunda padişah buna razı oldu ve huzurunda bulunan herkesi dışarı çıkardı. Erminante özür dileyerek omuzlarını açtı ve yaraları gösterdi. Tüm bedeninin bunlarla kaplı olduğunu söyleyince padişahın emriyle kendisine 5 yıllık maaşı olan 5000 akçe ödenerek görevinden azledildi. Ante Şemsahmet Paşa'ya giderek görevinden ayrıldığını, bu yüzden de yeni bir iş kurması gerektiğini söyledi. Evliliğin birkaç ay ertelenmesini rica etti. Olumlu yanıt gelince elindeki küçük çaplı serveti bir yelkenliğe yatırdı. Ticarete başlayacaktı. Ticari hayatta donanmaya kazandırdığı büyük seferin yararlarını gördü. Osmanlı'da olmayan mallar getirip Haliç'in güney kıyısına yanaşıyordu. İstanbul kadısının görevlendirdiği kişi ya da bizzat kendisi limana giren gemilerdeki malların fiyatlarını açıklamadan önce Erminante ile görüşüyordu. Ve o gün büyük bir rastlantıyla Ante'nin gemisinde malların fiyatları çok yüksek oluyordu. Erminante bu yola çok kısa bir sürede inanılmaz bir mal varlığına kavuştu. Artık yelkenlileri ve küçük çaplı bir ticaret ağı vardı. Kendisi seferlere katılmıyordu. Bir süre ortalıkta görünmedi. Şemsahmet Paşa müstakbel damadının denizlerdeki başarısından sonra ticari hayatta da dillere destan işler yapmasıyla iyice iştahlanmıştı. Neredeyse İstanbul'un en gözde bekarı sayılan Erminante'yi damadı olarak görmek ona hem mutluluk hem de daha seçkin bir mevki verecekti. Ante'nin evine haber gönderdi. Ante günlerce Mihriban Hanım'ı görememenin acısıyla kıvranıyordu. Evden çıkabilse gidecekti ama yaralar boynuna ve hatta çenesinin altına kadar sıçramıştı. Kapıya gelen hizmetçiye konağa daha sonra gideceğini ve özür dilediğini bildiren bir mektup verdi. Artık bulunduğu yeri değiştirmeliydi. İnsanların onu bulamayacağı bir yere gitmeliydi ama Mihriban'ı da bırakamazdı. Son bir çare olarak yaralarını bir alazcı kadının tavsiye ettiği cinciler büyücüler arasında ünlenmiş Abid Efendi'ye gösterdi. Abid Efendi bu adama büyü yapıldığına karar verip çeşitli tüstüler ve koca karı ilaçları kullanarak iyi etmeye çalıştı. Kahvenin üzerine kırlangıç pisliği ekerek içirdi, salyangozları kaynatıp suyunu yasemin yağıyla karıştırdı, bu karışımı yaraların üzerine sürdü. İnanılmaz denemeleri gittikçe iğrençleşiyor ve yaraları iyi etmek bir yana iyice azmalarına neden oluyordu. Artık yaralar yüzündeydi. Abid Efendi'den başkasıyla görüşemiyordu. Ondan aldığı haberlere göre gemileri bir fırtınaya yakalanarak batmıştı. Elinde biraz para vardı. Bununla Galata'da bir dükkan satın almaya karar verdi. Burayı bir meyhane haline getirerek işletme görevini Abid Efendi'ye verdi. Kazandıklarını paylaşacaklardı. Ante karanlık mahzenden çıkmıyordu. Bu arada Abid Efendi hastası üzerindeki denemelerine devam etti. 6. Newton evine gittiğinde karanlık çökmüştü. Kendisini hemen yatağa bıraktı. Uykusuzdu ve uyumakta gecikmedi. Ayağındaki sızı çok rahatsız ediciydi. Uykuya daldığında bile belli belirsiz acı duyuyor, yüzü vuruşuyordu. Sayıklıyordu. Ama kendi dilinde değildi. Garip bir dildi bu. Belki de dil de değildi. Saçmalıyordu. Rüyasında Beril'i arıyordu. Önce onu papatya tarlasında öpüyordu. Tam üzerindeki giysileri çıkartacağı sırada şiddetli bir rüzgar başlıyordu. Beril kaçıyordu. İki yanında penceresiz yüksek duvarlar bulunan dar bir sokakta koşuyor, görebildiği küçücük bir parça gökyüzüne bakıyordu. Sokak karanlıktı. Gece çökmüştü. Sinsi bir yalnızlık korkusu saplanmıştı yüreğine. Beril'in buradan geçtiğini biliyordu. Yorgun düşüp sırtını bir duvara vererek oturduğu sırada yanına yaklaşan adama baktığında kulaklarını kapatan siyah, deri o içi kürklü şapkalardan giydiğini görmüştü. Adam iki eliyle yüzünü kapatıyordu. Adamın ellerini açmaya çalışırken onun Beril'in nerede olduğunu bildiğini öğrendi. Tüm gücünü kullandığı için ter içinde kalmıştı. Sonunda adamın ellerini açtı. Tam o anda bağırarak uyandı. Yatağın içinde oturuyordu. Rüyasında gördüğü adam Erminante'ydi. Biliyordu. Hemen hazırlandı. Dükkana geldiğinde gürültü yapmamaya çalışarak kepenkleri kaldırdı ve meraklı çevre halkı hemen pencerelere koştu. Pijamasıyla sokağa çıkan bile vardı. Nathan kapıyı kapattığında Tarık Bey'in kısa sürede her şeyi böylesine tamir edebilmiş olmasına şaşırdı. İçeride birden geçmişle yapayalnız kaldı. Yaktığı mumun ışığı toz kümelerini belirginleştirdi. Burayı yıllardır iyice sahiplenmiş olan böcekler deliklerine kaçtı. Sızlayan bileğine yüklenmemek için masalardan destek alarak yürürken içerideki çok sayıda böcekten tedirgin olmuştu. Eline akan mum canını yaktı. aşağı inmesi gerektiğini düşünüyordu. Trabzana tutunarak mahzene uzanan merdivene adım attı. İndikçe mahzende beliren rafları, raflardaki fıçıları gördü. Ayağının üzerinden tiz bir sesle geçen fareden korkunca mumu yere düşürdü. Kör karanlığa bürünen mahzende bir sürü sesleri dinledi. Önce bir şey duymadığını sandı ama seslere de karanlığa olduğu gibi zamanla alışıyordu. Garip bir uğultunun farkına vardı. Duvarlardan ürkütücü sesler geliyordu. İçi titredi, paniğe kapıldı. Aslında böyle şeyler onu asla korkutmazdı. Ama bu sefer ne yapacağını şaşırmıştı. Elleri titreyerek cebindeki çakmağı çıkardı ve zorlukla yere eğilerek mumu aramaya başladı. Bir rafın altına yuvarlanan mumu çıkarırken eline muma benzeyen bir nesne daha takıldı. Bu rulo yapılmış bir kağıttı. Duyduğu uğultudan ürkmüştü. Eve gitmeye karar verdi. Ses tam karşısındaki duvardan geliyordu. Bazen şiddetleniyor, bazen de tümüyle kesiliyordu. Fazla kurcalamadı. Hemen yukarı çıktı. Evine gider gitmez yatağına uzandı. Ama aklı cebindeki kağıttaydı. Belki yüzyıllardır öylece duran bu rulo yapılmış kağıdı açmak imkansızdı. Daha ilk denemede kas katı kağıt iki parçaya bölündü. Zarar vermemeye çalışarak uzun süre uğraştı. Beş parça halinde düzeltebildi. Bu bir haritaydı. Bu basit harita kalın bir çizginin çevresinde dallanıp budaklanan küçük çizgilerden oluşuyordu. Bu ince çizgilerin ucunda işaretler vardı. Sağa doğru eğimlenen ilk çizginin ucunda kaya parçalarına benzeyen şekiller bulunuyordu. Birkaç santim ilerisinde tekrar sağa eğimlenen başka bir çizginin sonuna iskelete benzeyen şekiller çizilmişti. Birkaç santimlerde sola dönen bir çizgide duvar vardı. Nevtan önce bu çizimlerin ne olduğunu anlayamamıştı. Biraz düşündükten ve hayal gücünü zorladıktan sonra vazgeçti. Uzun bir uykuya daldı. Sabah uyanır uyanmaz belli bulması gerektiğini düşündü. Gidebileceği her yeri biliyordu. Buraları uzaklıklarına göre sıralayarak kağıda yazdı. Bildiği tüm arkadaşları, akrabaları, sevdiği oteller, gezebileceği yerler, mağazalar, gidebileceği filmler, tiyatrolar ve durmadan çeşitlenen yerler. Hepsini bitirdiğini sandığında elinde 3 sayfalık bir liste oluşmuştu. Olasılıklara göre elemeler yapmaya başladı. Karaladığı yerler çıkınca elinde bir sayfa kalmıştı. Küfrederek listeyi yırttı. İç geçirerek pencereye yürüdü. Artık onu beklemenin ve aramanın boşuna olduğunu anlamıştı. Tarık Bey'in kızını düşündü. Beril'e çok benziyordu. Ya da Nevtan gördüğü her kadını Beril'e benzetiyordu. Bir çözüm bulmalıydı. Yoksa delirecekti. 7. Labirentos adını verdikleri meyhanenin en iyi müşterisi Halil adında bir gençti. Bu adam meyhaneye girip oturmaz küçük bir fıçı şarabını alıp çıkardı. Bir ikindi vakti Halil şarabını almak için meyhaneye girdiğinde Abid'i göremedi. Abid efendi peklik çektiğinden abdesthaneye bir giriyor, tam giriyordu. Halil bekledi ama Abid çıkmayınca abdesthanenin kapısına dayandı. Abid efendi, ben Halil, acelem var, çıkacak mısın? Sıkıştım mı evlat? Yok, derdim o değil, şarabımı alıp gideceğim de. Bir anlık dalgınlıkla mahzendeki anteyi unutan Abid efendi Halil'e mahzene inip şarabını almasını söyledi. Halil mahzene açılan kapının anahtarını Abid'in tarif ettiği yerden alarak karanlık merdivene inmeye başladı. Merdivenin hemen bitimindeki kalası asılı lambayı yaktı. Küçük fıçıların olduğu yere yöneldi. Aminante onu günde 4-5 kez mahzene inen Abid efendi sanarak istifini bozmadı. Merdivenin altındaki rahat yatağında uyuyordu. Birden üzerine vuran ışıkla uyandı. Halil dona kalmıştı. Bu garip yaratığa bakıyordu kıpırdamadan. Çek şu lambayı gözümden, sen kimsin? Ben Halil. Ne geziyorsun benim mahzenimde? Anahtarı nereden buldun? Abid efendi, şarap, fıçı, abdesthanede de ondan. Tamam kekeleme, gördün işte, altına etmeden git artık. Yok, tamam yani gidiyorum. Şarap almayacak mısın? Evet alıyorum. Beni gördüğünü kimseye söyleme. Söylemem. Uzun zamandır ilk kez Abid dışında birisiyle konuşan Ante yalnızlığına lanet ederek ağladı. Her gün Abid efendinin içirdiği kirpi çorbası, kurt büzüğü suyu, kozalak yağı gibi şeyler işe yaramıyordu. Ölene dek mahzende yalnız yaşamaya mahkumdu. Yaralar güneş ışığı görmediğinde nice azmıştı. Amine Ante tanınmayacak kadar değişmişti. İnsanlıktan çıkmıştı. Garip bir yaratıktı artık. Abid efendi paranın tadını fazlasıyla almıştı. Zamanla Ante'yi unutmaya başlamıştı. Ante ise yanlışlıkla karşılaştığı Halil'in ziyaretiyle avunuyordu. Halil mahzende gördüğü bu adamı unutamamış, zavallının büyük yalnızlığını hissetmişti. İki gün sonra bir defendiden izin alarak mahzene inmiş, Ermeni Ante'nin terslemelerine rağmen gitmemişti. Ermeni Ante hemen hemen her gün uğrayan Halil'in yolunu gözler olmuştu. Dünyada ondan başka dayanağı kalmamıştı. Ressam olan bu genç en az Ante kadar yalnızdı. Birbirlerine yaşadıkları her şeyi anlatıyorlardı. Halil bu garip yaratığın adının her yerde duyduğu Ermeni Ante olduğunu öğrenince inanamadı. Ante de Halil'in Sadi Bey'in oğlu olduğunu öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Ressam Halil çizdiği tabloları Ante'ye getiriyor, onun da düşüncelerini öğreniyordu. Ante, Halil'in günden güne artan çıplak kadın çizme tutkusunu kaygıyla izliyor, kadınlar hamamının tepesine açtığı delikten bakarken yakalanacağından korkuyordu. Peride'yi gördüğü gün titreyerek mahzene gelişini, yapacağı çılgınca şeylerden bahsedişini hala unutamamıştı. Halil ise Ante'nin Mihriban Hanım'a duyduğu aşkı biliyor ve bu kadına bir şekilde ulaşması için yollar arıyordu. Geceleri Abid Efendi Laurentus'u kapattığında birlikte dışarı çıkıyorlar, kimselerin olmadığı yollardan Şemsi Ahmet Paşa'nın konağına gidiyorlardı. Birkaç kez konağın köpeklerinin saldırısına bile uğramışlardı. Ağaçlara tırmanarak sabaha dek orada kalmışlardı. Halil, Mihriban'a haber gönderebilmesi için Ante'ye İstanbul en pahalı eğitimli güvercinlerini satın almıştı. Ama güvercinler Mihriban taşıdıkları notları fark edene kadar konağın azgın kedilerine yem oldular. Halil bizzat kendisi kılıktan kılığa girerek Mihriban'a ulaşmaya çalıştı ama başaramadı. Bir keresinde bohçacı kılığında konağa girmeyi denedi. Mihriban Hanım dışında konağın bütün kadınları başına toplandı. Kıllı elleri fark edilince dünyanın dayağını yiyerek kovuldu. Ermeni Ante ile Halil küfelik olana kadar içtiler. Ante artık Halil'e gizlediği bir şeyi göstermesi gerektiğini söyledi. Mahzen merdiveninin tam altına denk gelen köşeye götürdü genç ressamı. Tuğlalardan birkaçını çekti. O anda küf kokusu yayıldı mahzene. Uzun zamandır bir dehliz kazıyordu Ante. Yer üstünden ulaşamadığı Mihriban'a yer altından ulaşacaktı. Laurentus'un mahzeninden başlayan bu dehlizin son durağı Şems-i Ahmet Paşa'nın konağı olacaktı. O günden sonra dehlizi birlikte kazmaya başladılar. Ante ateş gemisindeki arkadaşı Sarı Kulak Behçet'ten lağım kazmanın inceliklerini öğrenmişti. Tunus'ta geçirdikleri sıkıntılı günlerde Behçet daha küçük yaşlarda orduda bu işi yapmaya başladığını söyleyerek kazdığı dehlizlerin inceliklerini anlatmıştı. Ante de bu bilgilerden yararlanarak sağlam bir dehliz kazıyordu. Halil bir yandan kazıyor bir yandan da dehlizin haritasını çıkarıyordu. Gittikçe uzayan ve sapakları ayrılmaya başlayan dehlizde kaybolmak işten bile değildi. Kimi zaman iri bir kayaya ya da büyük bir binanın yer altındaki duvarına çarpıyor, bunların çevresinden dolanmak zorunda kalıyorlardı. Bir gün dayanılmaz bir koku ve yüzlerce iskeletin bulunduğu bir yere geldiler. Burası bir mezarlıktı ve milyonlarca böcek karşılamıştı onları. Bu ayrıntıları haritaya çizen Halil, dehlizin her metresinde karşılaşabilecekleri tehlikeleri de çizimle anlatmaya çabalıyordu. Halil bazı geceler dehlizin dayanakları için inşaatı süren konaklardan kalaslar çalıyordu. Boş fıçılara kumları dolduran Ante ise bunları yakındaki mezarlığa boşaltıp geliyordu. İkisinin de aklında birbirlerine sormaya hep çekindikleri bir soru vardı. Bu haliyle Mihriban'ın karşısına çıkabilecek miydi? Çıksa bile Mihriban onu kabul edecek miydi? Ante Mihriban'ın ona olan sevgisinden emindi ve onu isteyeceğinden kuşkusu yoktu. Ama küçük de olsa bir kuşku içine eritiyordu. Bir gün Ante dehlizin en ucunda çalışırken arkasından bir ses geldiğini duydu. Halil akşamları gelirdi. Abid Efendi ise yukarıda olmalıydı. Kendisine yaklaşan ışığı taşıyanın Halil olduğunu görünce pek kaygılanmadı. İşine devam etti. Halil soluk soluğa Ante'nin yanına oturdu. "Çabuk," dedi. "Mahzene gidelim." İki adam emekleyerek mahzene doğru gittiler. Oraya vardıklarında Halil Ante'nin yatağına bıraktığı büyük paketi açmaya başladı. İkisi de soluk soluğa aydılar. Kağıtları açınca Ante hayretler içinde tabloya baka kaldı. Tabloda inanılmaz güzellikli bir kadın vardı. Kadın çıplaktı. Ante'nin hayret ettiği şey kadının çıplaklığından öte kusursuz çizgilerdi. "Peride," dedi Halil. "Bu mu? Çok güzel. Ama nasıl çizdin? Nasıl hayal ettin bu güzelliği?" "Hayal etmedim. Peride evde. Sabah kapımın önünden geçerken eve çektim onu. Sonra bayıldı. Ben de resmini çizdim. Çıplak. Yıllardır hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirdim. Ama boyalarım yetmedi. İstediğim gibi olmadı. Boya almaya çıktım. Gidip bir daha çizeceğim. Kız, bağladım kaçamaz. Deli misin sen? Sonunda korktuğumu yaptın. Şimdi herkes kızı arıyordur. Sen bu tabloyu sakla. Ben gidiyorum. Halil gittiğinde Ante tabloyu uzun süre seyretti. Gözlerini alamıyordu. Ama aklı Halil'deydi. Başına büyük bir bela almıştı. Tehlikeyi göze alan Ante kara elbiselerini giyerek dehlize girdi. Dehlizin yeryüzüne açılan bir çıkışı vardı. Halil'in çizdiği haritadan burayı kolaylıkla buldu. Çıktığında elbisesinin başlığını başına geçirdi. Yüzü görünmüyordu. Hızla daha önce Halil'in tarif etmiş olduğu eve doğru yürüdü. Zaten Sadi Bey'in evini bilmeyen pek yoktu. İyi kötü hatırlıyordu. Sokağın başına geldiğinde yükselen dumanları gördü. İnsanlar naralar atarak yaktıkları ateşin çevresinde duruyorlardı. Alevlerin içindeki iki kişiyi seçebilmişti. Bu insanlık dışı görüntüye dayanamayanlar birer birer evlerine gidiyorlardı. Çevreye keskin bir et kokusu yayılmıştı. Ateşin başında kimse kalmayınca Ante oraya koştu. Halil olduğunu sandığı kişiyi çıkardı. Zaten öbürü kas katı olmuştu. Halil ateş geçmek üzereyken atıldığından ölmemişti. Perizeden geriye pek bir şey kalmamıştı. Ermeni Ante Halil'i dehlizin girişine kadar taşıdı. Kimseye görünmediğini umarak dehlize girdi. Halil'i oraya bıraktı. Mahzene giderek su getirdi. Bu sefer yerde yaşama şansı daha yüksekti. Abid Efendi elini yaktığını söyleyerek birkaç ilaç tarifi aldı. Bunları hazırlayarak Halil'in yanıklarına sürdü. Halil haftalarca baygın yattı. Dehlizin serinliği ve Ante'nin itinalı bakımı sayesinde hayatta kaldı. Kendisine geldiğinde bir daha asla insan içine çıkamayacağını anlamakta gecikmedi. Yüzü ve bedeni Ante'ninkinden de beter olmuştu. Su toplayan yaraları patlatıyor ve ona büyük acı veriyordu. Bütünüyle düzelmesi için ayların geçmesi gerekti. İyileştikten sonra hiç konuşmadan Ante'ye yardım ediyordu. Ante de konuşması için ısrar etmiyor, onu kendi haline bırakıyordu. Peri de ölmüştü ve artık tek amaçları kalmıştı. Mihriban'a ulaşmalıydılar. Dehlizin ucundan mahzene neredeyse bir saatte ulaşabiliyorlardı. Dehlize giderken arkalarındaki tuğlaları örüyorlardı. Abid Efendi mahzene indiğinde de bu iki adamı bulamıyor, yine de umursamıyordu. Daha önce 4 kez kız çocuk sahibi olan padişah bir erkek çocuk sahibi olunca ocaklardaki tüm yeniçerilere bir gün izin vermişti. Levrentos öylesine dolmuştu ki Abid Efendi yetişemiyordu. Ante'ye seslendi ve birkaç fıçıyı mahzen kapısına taşımasını istedi. Yanıt alamayınca mahzene indi. Nerede olduğunu bulmaya çalışırken duvardan gelen uğultuyu duydu. Uğultunun geldiği yere dokununca tuğlalar dehlize doğru yıkıldı. Onları hemen alıp yerine yerleştirdi. O gün Halil ve Ante mahzene döndüklerinde birbirlerine sarıldılar. Ante'nin yaptığı hesaba göre birkaç metre sonra Mihriban'ın konağına ulaşacaklardı. Ertesi gün kazmaya karar verdikleri mesafenin sonunda olacakları düşününce heyecanlanıyorlardı. Uygun zamanda Mihriban'ın odasına çıkmalıydılar. Ante'nin hesapları tutacak mıydı? Daha önemlisi Mihriban Ante ile dehlize inecek miydi? İnse bile Ante dehlizin dayanaklarını zamanında çekip çökertebilecek miydi? Ermeni Ante ve ressam Halil Mihriban Hanım'ı almak için son kez dehlize girdiklerinde garip bir hüzün hissettiler yüreklerinde. Sanki yaşamak için bir amaçları kalmamıştı artık. Sanki ölmeye gidiyorlardı. Dehlizi kazmak onların yaşama amaçlarıydı. Belki de Mihriban Hanım ulaşacakları son noktaydı. Ya sonrası? Ne yapacaklardı bu halleriyle? Ante sevgilisine kavuşuyordu. Ama Halil? Dehlizin içindeki ıslak toprak kokusu yalnızlığını iyice yüzüne vuruyordu ressamın. Az da olsa kim besliyordu Mihriban Hanım'a? Tek dostunu elinden alıyordu. Gelmesi yalnızlığı olacaktı Halil'in. Mezarlık çıkışına yaklaştıklarında işlerin ters gittiğini anladılar. Her zaman hissettikleri temiz hava kokusu yoktu. Uğultu duyulmuyordu. Işık sızmıyordu. Giriş kapatılmıştı. İrili ufaklı yüzlerce kaya atılmıştı yukarıdan. Şaşkınlıkları paniğe dönüştü. Hızla Levrentos'a döndüler. Ante sürekli ''Abid, seni ellerimle boğacağım kalleş köpek!'' diyordu. Levrentos'a vardıklarında dehliz girişinde kapatıldığını gördüler. İki adam sıkışıp kaldıkları dehlizde naralar atıyordu. Dehlizi öğrenen Abid Efendi, Ante ve Halil'i dehlizin öbür ucundayken içeri girerek mezarlık çıkışına kadar ilerlemişti. Haince bir plan yaparak iki adamı içeride bırakmıştı. Mezarlık çıkışını önceden kapatarak Ante ve Halil'in dehlize girmesini beklemişti. İki kafadar uzaklaştıktan sonra da girişi doldurarak tuğla örmüştü. Arkasına yığdığı koca raflarla çıkamayacakları bir engel oluşturmuştu. Mezarlık çıkışı ile Labirentos arasında sıkışıp kalan iki adam günlerce can çekişti. Ölümleri de hayatları gibi acı içinde oldu. Abid Efendi vicdanını susturmuştu. Labirentos'a sahip olmanın tadını çıkartıyordu. 8. Neytan'la Beril anlayışsızlık ve acılarla geçen günler yaşamışlardı. En zor anlarında birbirlerine sırt çeviriyor, kıskanmanın en adi, en düzeysiz yerlerinde geziniyorlardı. İlişkileri gittikçe bozuluyor, geçmişteki hataları yeniden yaşıyorlardı. Tartışmaya bile değmeyecek olaylardan ateşli kavgalara sıçrıyor, görüşmelerine günlerce engel olacak cümleler kullanıyorlardı. Sıkıntı değildi yaşadıkları. Görünmeyen ama hissedilen bir şey vardı. Adını koyamadıkları bir duygu içlerini kemiriyordu. Aralarında bir duvar vardı. Saydam, incecik ama kırılamayan. Beril Necati'ye acıyor muydu yoksa onu seviyor muydu? Belki de her ikisi birden. Oysa sevmek ve acımak birbirlerine çok uzak iki duygudur. Kim acıdığı bir insana aşık olabilir ki? Nevzan bunları düşünerek gittikçe yoğunlaşan sıkıntıların içine yuvarlanıyordu farkında olmadan. Beril'in Necati'den her gelişinde daha da içine kapanması, Nevzan'ın yaşadığı ikilemi daha da içinden çıkılmaz yapıyordu. Gerçi Beril bu sakat adama acıdığını ve onun kendisine duyduğu aşkın çok aptalca olduğunu sık sık yeniliyordu. Ama Nevzan her seferinde kıskançlığın derin uçurumuna biraz daha yuvarlanıyordu. Birlikte yaşadığı kadının belirli aralıklarla bu çocukluk arkadaşını ziyarete gitmesine izin vermemeliydi. Beril Necati'den öylesine rahat söz ediyordu ki sanki Nevzan'ın kuşkulanması çocukça kıskançlıktan öte bir şey değildi. Hatta bir keresinde Necati'nin kendisine sarkıntılık ettiğini bile hiç çekinmeden anlatmıştı. Nevzan sıkıntısını gizlemeye çalışıyor, kendisini başka işlere veriyordu. Uzun süre Osmanlı'da yaşamış bir gayrimüslimin Ermeni Antin'in yaşamına ilişkin bilgiler toplamakla uğraştı. Bir ara bu işe kendisini öyle kaptırdı ki neredeyse tüm sıkıntılarını unuttu. Beril'in yine Necati'ye gitmek için hazırlık yaptığı bir gün Nevzan'ın içinde biriken bütün kıskançlık ateşi kendini dışa verdi. Ağır ve dönüşü olanaksız sözler edildikten sonra bu gidişin son olduğunu söyleyen Beril evden çıktı. Nevzan saatlerce aynı yerde oturdu. Beril ile Necati'nin neler yaptığını düşünmeye çalıştı. O sakat adam belki de Beril'e sarkıntılık ediyordu. Hazırladığı o saçma sapan hediyesini veriyordu belki de. Beril gece yarısı geldiğinde tek kelime etmeden yatak odasına gitti. Üzerindekileri çıkardığında Nevzan ansızın odaya girdi. Bu güzel bedeni ne zamandır görmemiş, özlemişti. Ama yumuşamamalıydı. Hemen giyinip salona gelmesini söyledi. Salonda karşı karşıya oturdular. ''Bu saate kadar ne yaptınız?'' diye sordu. ''Sen ne söylemeye çalışıyorsun, deli misin? Sınırı aşmaya başladın artık. Zaten son zamanlarda iyice kafayı bozdun. Rüyanda bile Abid Anti diye sayıklıyorsun. Bir psikiyatriste görünse niye olur?'' diye yanıtladı onu Beril. Nevzan ısrarla ne yaptıklarını öğrenmeye çalışıyordu. ''Hediyesini verdi.'' dedi Beril dişlerini sıkarak. ''Yatakta mı?'' dedi Nevzan küstahça. ''Hayır, mahzeninde. Ne garip fantezileri varmış bu topal herifin. Mahzende aşk, mükemmel. O porno dergilerde de yazıyordur eminim bu fantezileri. Hayal kırıklığına uğrayacaksın ama aramızda hiçbir şey geçmedi. Bana hazırladığı hediyeyi verdi. Hediye bir öyküydü ve saatlerce onu anlattı.